gerçekten. Dolayısıyla adımız ve uyumlu için.
Hayatın Sesleri.
Hayatın Sesleri'nden merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında, canlı yayında işte bugün de buluştuk sizlerle. Siz de bizimle olun, bu güzel aileye dahil olun istiyoruz. İletiler gönderin, telefonda arayın, değerli konuklarımıza sorularınızı yöneltin, bekliyoruz. Telefon numaralarımızı, iletişim yollarımızı hemen hatırlatmak istiyoruz. Telefon numaralarımız 0090 312 463 34 19, 463 34 21. Elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Facebook ve Twitter'dan Hayatın Sesleri yazarak da bize ulaşabilir, değerli konuklarımıza sorularınızı ulaştırabilir, bizimle paylaşmak istediğiniz duygu, düşünce, görüş ve önerilerinizi paylaşabilirsiniz. Program yapımcılarımız Meltem Afşar ve Şule Özçakır, teknik yönetmenimiz Recep Özden ve mikrofonda ben Sezin Zor, saatlerimiz 15.55'e dek sizlerle birlikte olacağız Hayatın Sesleri'nde. Program konularımıza şöyle bir göz atalım gelin dilerseniz. Sevgili dinleyicilerimiz, bir grup eğitimcimizin hazırladığı Okul Odaklı Eğitim isimli bir çalışma yayınlandı. Milli eğitim sistemimizin temel sorunları ve uygulanabilir çözüm önerilerini sunabilmek amacıyla gerçekleştirildi bu proje ve kitap olarak da basıldı. Bu kitapla ilgili olarak Kahraman Kazan İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Serhat Oğuz Beyefendi ile güzel bir söyleşi gerçekleştireceğiz. Ve hemen sonrasında Sihirli Sözcükler köşemizle sizlerle birlikte olacağız. Bu köşede dil ve iletişim uzmanımız Elif Berna Kutluatay ile televizyonu ve televizyondaki o vazgeçemediğimiz dizileri konuşacağız. Hayatın Sesleri güzel bir müzikle başlıyor. Sonrasında ilk konuğumuzu stüdyomuza alıyoruz.
çurda ve taşı sevduğumun yüzünden durmaz gözümün yaşı sevduğumun yüzünden durmaz gözümün yaşı gel kaçalım sevduğum
Hayatın Sesleri devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Okul odaklı eğitimi konuşacağız bugün. Kahraman Kazan İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Serhat Oğuz'la birlikte. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk Sezin Hanım. Çok teşekkür ediyorum programa davet ettiğiniz için. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan eğitim gönüllüsü dostlarımıza ulaşma imkanı verdiğiniz için teşekkür ediyorum tekrar.
Asıl biz teşekkür ederiz. Çünkü Milli Eğitim Bakanlığı ve Milli Eğitim deyince hepimizin bir durup düşünmesi gereken noktadayız. Çünkü çocuklarımız büyüyor. Çocuklarımız geleceğin büyükleri olarak o eğitim sistemiyle harmanlanıp yoruluyor. Bu yüzden bizim için de gerçekten çok kıymetlisiniz. Sizin gibi değerli eğitimciler. Okul odaklı eğitim dediğimizde kitabımız da hazırlanmış. Ellerinize, emeğinize sağlık olsun. Milli eğitim sistemimizin bazı sorunları, uygulanabilir çözüm önerilerini sunmak amacıyla yapıldı dedik ama asıl sizden dinleyelim. Bu proje nasıl oluştu? Nasıl bu kitap şu an masamızda duruyor? Biraz anlatır mısınız?
Aslında şöyle oldu. Belki hani çok az meslek grubu vardır böyle. Mesai saatleri dışında da mesleğini konuşan öğretmen arkadaşlarımızla bir araya geldiğimiz zaman mesai bitmiş oluyordu ama biz hala yine eğitim konuşuyoruz. Hı hı. Yine eleştiriyoruz, sorunları konuşuyoruz, çözümleri konuşuyoruz. Bir gün yine bir yerde seminer vesilesiyle öğretmen arkadaşlarımızla beraberiz. Hep beraber yine seminer bitti. Holde otururken dediler ki işte şu niye böyle, bu niye böyle? Ya bunları biz böyle konuşuyoruz da bunları biz bir iki kapak arasına alalım. Bunları bir plan çerçevesinde yazalım, düşünelim. Hadi bismillah dedik ve Stratejik Eğitim ve Araştırma Derneği diye bir dernek var. Yine gönüllü eğitimci arkadaşlarımızın kurduğu bu dernek. O dernek çatısı altında 8 ay boyunca her hafta sonu arkadaşlarla bir araya geldik. Üşenmedik, oturduk. Türk Milli Eğitim Sistemi'nin önce bir fotoğrafını çektik. Arkasından da hepimiz sahada sınıftan gelen insanlarız. Çözüm önerileri sunalım dedik. Yapıcı çözümler, uygulanabilir, devamlılığı olacak çözüm önerileri sunduk. Bunları bir de baktık ki bir kitap hacmine ulaşmış. Birinci baskısı yaptık. İkinci baskısı da oldu şimdi bu kitabın. Ulaştırmamız gereken yerlere de ulaştırdık. Ama tek bir derdimiz var bizim. Ben 22 yıllık eğitimciyim. Diğer arkadaşlarım da en az benim kadar bu milli eğitim sistemi içerisinde görev yapan insanlar. Çok değişik pozisyonlarda. Bu arkadaşlarımızla birlikte yani bir not düşelim istedik. Yani çözüm odaklı çalışan insanlara bir ışık olsun istedik. İşte biz bu sistemin içerisinde görev yapıyoruz, çalışıyoruz. Gördüğümüz sorunlar var, ürettiğimiz çözümler var. Bunları yazılı hale getirip işte bir bu toprağın çocuğu olmanın bir gereği olarak, vicdani bir sorumluluk olarak biz bunu kamuoyuyla paylaşmak istedik. İşin özü aslında bu.
Evet, çok güzel anlattınız. Peki neden adı okul odaklı eğitim? Şu anki eğitim sistemimiz nasıl ve ona nasıl bir çözüm önerisi getiriyorsunuz?
Şöyle, Osmanlı döneminde aslında hoca merkezli bir eğitim vardı. Yani Osmanlı sisteminde medreselerde filan medresede okuyorumdan ziyade atıyorum filan hocanın talebesiyim. Yani hoca merkezli eğitim sistemimiz vardı. Cumhuriyetle birlikte yavaş yavaş bu batılılaşmayla birlikte hoca merkezli eğitim sistemi yerini okul merkezli eğitime bıraktı. Artık hoca seçmiyoruz, okul seçiyoruz. Dolayısıyla bizim de eğitimciler olarak odak noktamızda kesinlikle okul olmalı. Yani eğitim öğretimin kalbi okul. Diğer bütün unsurlar o okulun etrafında şekillenmeli. Dolayısıyla bir sorun olduğu zaman hepimiz aynı zamanda birer veliyiz. Eğitimin hem uygulayıcılarıyız hem bunun muhatabıyız veliler olarak. Bir sorunla karşılaştığımız zaman ilk önce ne yapıyoruz? Sorunu okulda çözmek istiyoruz. Sorun okulda olacaksa eğer çözüm de okulda olmalı. Dolayısıyla biz okullarımızı güçlendirmek zorundayız. Aslında bizim kitabımızın arka tarafında şöyle bir notumuz var. Oraya da koymuştuk. Kitabımızın okul odaklı, niçin okula odaklı olduğunu şu cümleler ifade ediyor. Yeni eğitim sisteminin yapılanması okuldan bakanlık merkez teşkilatına doğru oluşturulmalıdır. Bütün parça dengesi bu bağlamda kurulmalı. Eğitim sisteminin tüm bileşenleri yetiştirilmek istenen bireyin yetiştirileceği okula hizmet etmelidir. Yani okulu doğru kurgularsak eğer, eğitim sisteminin merkezine okulu koyarsak eğer, o zaman okullarımızın her biri tabiri caizse birer kale gibi olur. Hı hı. Kale gibi olur. Şimdi mesela okullarımızda bütçe planlamaları yapılıyor. Okullarımızın bir takım ödenekleri geliyor. Bu ödenek planlamalarını aslında okullarımız yapmalı. Yani her okulun yıllık bir bütçesi olmalı. Tıpkı bir efendim tırnak içerisinde söylüyorum. Özel bir şirketi bütçe noktasında tabii yönetiyor gibi her okulun bir bütçesi olmalı. Bu bütçe planlamasını da okul müdürü yapmalı ve diğer bütün unsurlar ilçesinden tutun iline ve merkez teşkilatına kadar herkes okulu güçlendirici politikalar üretmeli, adımlar atmalı diye düşünüyorum. Şu an bizim yapımız, genel yapımız fazla merkeziyetçi. Böyle bir şey var.
Hı hı. Peki okul odaklı bir eğitim nasıl gerçekleşir? Tamam, hani işin finansal boyutu tabii ki detaylarıyla kitapçıkta yer almış ama eğitim kısmına bakacak olursak okul odaklı o eğitim tırnak içinde nasıl yapılandırılır?
Mesela şöyle başlıklar, birkaç başlık söyleyelim. Önce biraz önce okul odaklı eğitim modeli felsefesinden bahsettim. Yani her önce nasıl birey yetiştirmek istiyoruz, sonra yetiştirmek istediğimiz bireye uygun okullar inşa ediyoruz. Arkasından o okullardaki müfredatı doğru seçmemiz lazım. Mesela şu anda ne var? Şu anda müfredatlarımız var. Hepimiz bu müfredatlara uygun eğitim öğretimi yapıyoruz. Peki bu müfredatlara öğretmenlerimiz kendi yaratıcılıklarını, kendi özgünlüklerini katabiliyorlar mı? Bir soru işareti. Biz diyoruz ki müfredatın genel çerçevesi çizilmeli. Önerdiğimiz şey kitapta, bizim önerdiğimiz şey müfredatın genel çerçevesi çizilmeli ve her öğretmen müfredatı uygularken kendi özgün kişiliğini, kimliğini, sınıfının, öğrencisinin karakteristik özelliklerini de kendi yaratıcılığını da işin içerisine katabilmeli diyoruz. Yani merkezden belirlenmiş tek tip bir müfredat ama burada öğretmenin yaratıcılığı, özgünlüğü hani çok fazla şu anda kullanılmıyor. Ama başarılı olan öğretmenlere baktığınız zaman ne görüyoruz? Şu anda fark yaratan mesleğinde başarılı öğretmenlere baktığımız zaman bu öğretmenlerin
öğrencisini tanıyan öğretmenler mi?
Müfredatı birebir uygulayan değil, kendi becerilerini ve inisiyatiflerini kullanabilen öğretmenlerin başarılı olduğunu görüyoruz. Biz bu fiili durumun hani bir sistem haline dönüşmesini öneriyoruz müfredat noktasında. Ders ve sınıf geçme sistemi var. Mesela bununla ilgili önerdiğimiz şeyler var. Çocuklarımız sadece akademik yönden besleniyorlar şu anda. Hepimiz başarıya odaklanmış durumdayız. Çocuklarımız
aman üniversiteye girsin, üniversiteye aman girsinler. O kazansın.
Yani hep akademik evet. Başarı üzerinden gidiyoruz. Evet. Bu çocukların yani kültürel, sanatsal, sportif yönden bu çocuklarımızın da başarılı olduğu şeyler var. Alanlar var, sahalar var. Biz bunları niye şeye çevirmiyoruz? Yani çocuklarımızı avantaja çevirmiyoruz. Şimdi satrançtan bahsettik az önce sizinle.
Evet, yayın öncesi hemen dinleyeceğimize kısa bir bilgi vereyim. Satrancın ne kadar kıymetli olduğuyla ilgili geçtiğimiz hafta Engin Güleç hocamızla birlikte Ankara temsilcimizle konuşmuştuk. Engin Güleç hocamız da değerli hocamızın, Serhat Oğuz hocamızın yakın arkadaşıymış. Oradan söz açıldı yayın öncesi. Ve o satrançla ilgili devamını hocamız bize anlatsın.
Yani satranç, mesela satranç parantezi açalım. 2010 senesinde biz bir Burdur ziyaretinde bulunmuştuk. Burdur'a gitme amacımız şuydu. Burdur o tarihlerde 2010 senesinde hem o zamanki adıyla OKS sınavında hem de üniversite sınavında çok başarılı bir ildi. Niçin başarılı olduğunu araştırmamız konusunda böyle bir görev verildi bize. Biz gittik, bir hafta orada kaldık ve okulların tamamını gezdik. Yaptığımız bu incelemeyi raporlama görevi de bana verilmişti. Burdur'da farklı, üç farklı şey tespit ettik. Birinci farklılık aşağı yukarı sadece okulların değil tüm kamu kuruluşlarında 8,5 ile 9 arasında okumayı müthiş yaygınlaştırmışlar. İkincisi okulların tamamında satranç müthiş yaygın. bütün okullarda, okul öncesi kurumlarından tutun lise düzeyine kadar satranç çok yaygınlaştırılmıştı. Üçüncüsü de okullarda destekleme, yetiştirme kursları, işte resim, müzik, beden eğitimi, değişik spor dallarından kursların yaygınlaştırıldığını görmüştük biz. Dolayısıyla bunlar hani Burdur bunu yapmış, o tarihlerdeki sınavlarda da çok başarılı bir sonuç elde etmiş. Biz de mesela işte bu okul odaklı eğitim dediğimiz, önerdiğimiz sistem de çocukların bu kültürel, sanatsal, sportif yönlerine de eğitim öğretim işine daha çok katılmasını istiyoruz. Ama sadece sınava şartlandığımız zaman, akademik başarıya şartlandığımız zaman çocuk spor dallarıyla niçin ilgilensin? Müzik dallarıyla niçin ilgilensin?
İşime yaramayacak, İşine yaramayacak diye düşünüyor. Tabii.
Mesela bu işte ders geçme sistemiyle ilgili bir şey. Kademeler arası geçişle ilgili mesela bir önerdiğimiz bir şey var. Şu an ortaokulu bitiren bir öğrencimiz liseye yerleşecek. Nasıl yerleşecek? İşte bu seneye kadar merkezi bir sınav yapılıyordu ve bu sınav üzerinden çocuklar gidecekleri liseyi belirliyordu. Ya şu olabilir mesela, hani önerdiğimiz şeylerden bir tanesi bu. Rehberlik araştırma merkezlerimiz var bizim. Türkiye'nin işte değişik yerlerinde, merkez ilçelerimizde var olan kurumlar. Rehberlik araştırma merkezleri, RAM'lar. Şimdi rehberlik var, araştırma var. İki tane önemli faktörü var bu kurumlarımızın. Şu anda 200 binin üstündeki yerlere açılabiliyor bu kurumlarımız. Yani bu kurumlar daha da fazla yaygınlaştırılıp, bizim önerimiz yaygınlaştırılıp, her bölgedeki öğrencilerin birinci sınıftan dördüncü sınıfa, beşinci sınıftan işte sekizinci sınıfa kadar bu çocuklarımızın gelişim özelliklerini RAM'lar takip etsinler. Ve kademeler arası geçiş noktasında, yani dördüncü sınıfı öğrencimiz bitirdi, beşinci sınıfa başlayacak. Tam o noktada rehberlik araştırma merkezleri artı bu okul müdürlerimiz, müdür yardımcılarımız, sınıf öğretmenimiz, öğrenci velimiz ve öğrencimizden oluşan kurul bir karar versin bu çocukla ilgili ve bu çocuk hangi ortaokula gideceğini bu şekilde net olarak bilsin. Aynı şey ortaokuldan liseye geçişte de geçerli. Öğrenci yerleştirme komisyonu dediğimiz, başını RAM'ın çektiği, bu komisyon marifetiyle bu çocuklarımız yerleştirilebilir. RAM'ların daha aktif ve işlevsel hale getirilmesini tavsiye ediyoruz.
Aslında veliler için ne kadar büyük kolaylık. Çocuklarımız için zaten öyle ama veliler her kademede yeni okul arayışına girmek zorunda kalıyor. Ve hani kimi zaman doğru okul seçebiliyor, kimi zaman seçemiyor.
Aslında bu var şu anda Sezin Hanım. Yani siz de bir velisiniz. Siz de çocuğunuzla ilgili bir karar alacağınız zaman eğitimcilere soruyorsunuz. Evet. Bilenlere soruyorsunuz. Tabii. Sonra bir karar veriyorsunuz. Tabii. Bizim önerimiz de işte bu. Biz de diyoruz ki bu fiili durumun sistem haline dönüştürülmesi. Yani öğrenci yerleştirme kurullarının oluşturulması tam o geçiş noktalarında ve bu yönlendirmeyi profesyonel olarak bu kurumların yapmasını tavsiye ediyoruz.
Tabii içinde mutlaka rehberlik uzmanları
tabii
olacak.
Tabii ki RAM olacak. En başta RAM olacak. Ve RAM'ların şu anda okul müdürlüğü düzeyinde temsil edilen idari olarak RAM'ların şube müdürlüğü düzeyinde temsil edilmesi gerekiyor. Yani her rehberlik araştırma merkezinin başında şube müdürlüğü düzeyinde bir idareci olmasını tavsiye ediyoruz. Bizim talebimiz bu.
Peki özel eğitim gerektiren çocuklarımız ya da üstün yetenekli çocuklarımız için de bir çalışma öngördünüz mü?
Tabii ki. Bilsem mesela bu bilim sanat merkezlerimiz var. Şu an faal olarak merkez ilçelerde, büyük yerlerde bu okullarımız var. Üstün zekalı öğrencilerimizin tanımlaması yapılıyor RAM'larımız tarafından ve bu öğrencilerimiz bu kurumlarda eğitim öğretim görüyorlar. Bilsem öğrencileri için burada okuyan çocuklarımız için bu çocukların hangi okullarda okuyacaklarını bilim sanat merkezleri kararlaştırsın diyoruz. Yani bunlara başka herhangi bir şeye gerek yok. Bu çocuklarımız Bilsem'de okurken Bilsem'lerden alacakları raporlar doğrultusunda bu bilim sanat merkezleri bu öğrencilerimizi A okulundan yönlendirdikleri zaman bu belirleyici olsun. Çünkü onları en iyi o çocuklarımız tanıyor. Tabii. Ve o kurumlara gitsin. Bir de Bilsem'lerin yaygınlaştırılmasını öngörüyoruz. Çünkü küçük ilçelerimiz var. Şimdi merkez ilçelerimizde sıkıntı yok ama mesela Ankara için konuşalım. Diyelim ki Kızılcahamam, Çamlıdere, işte Kahramankazan, Çubuk, Elmadağ bu bölgelerimizde Bilsem yok.
Ve orada nice
zeki çocuklar üstünde çocuklarımız var. Onun için Bilsem'lerin de tıpkı RAM'lar gibi yaygınlaştırılması gerekiyor.
Tanılamın ne şekilde gerçekleştirilecek? Nasıl tanıyacaklar?
Rehberlik araştırma merkezlerimiz zaten şu anda da bu çocuklarımızla ilgili bir takvim yayınlıyor. Sınav takvimi yayınlıyor. O takvim çerçevesinde sınavlar yapılıyor. Sonra o çocuklarımızın üstün zekalı olduğu tespit edildikten sonra BİLSEM okullarında bu çocuklarımızı yönlendirmesi yapılıyor.
Evet. Bunun dışında başka neler var kitabımızda?
Öğretmen yetiştirmesi, öğretmen tabii işin okul eğitim sisteminin kalbi, okulun kalbi de öğretmen.
Öğretmen tabii.
Dolayısıyla öğretmen seçimi, öğretmen yetiştirilmesi başlı başına önemli bir konu. Mesela burada tabii çok detaylı var. Baştan sona kitap burada anlatmak tabii ki çok zor olur ama birkaç ana başlık vereyim mesela öğretmen yetiştirilmesiyle ilgili. Şimdi öğretmenlerimiz eğitim fakültelerine giriyorlar. Genç öğretmen adaylarımız 4 yıl okuyorlar. 5. sene mezun oluyorlar. KPSS'den bir puan alıyorlar ve atanıyorlar. Peki öğretmenlerimiz, bu genç öğretmenlerimiz sahayla ne zaman tanışıyor? 4. sınıfta tanışıyor staj döneminde. Bizim şöyle bir önerimiz var. Eğitim fakültesini kazanan genç öğretmen adaylarımız 1. sınıf akademik eğitimlerini aldıktan sonra 2. sınıftan itibaren kendi okudukları, üniversitede okudukları en yakın eğitim kurumlarıyla ilişkilendirilerek sahada birebir kendilerine orada usta öğretici olarak, daha doğrusu rehber öğretmen olarak kendi branşlarına uygun bir öğretmenin yanında tırnak içinde asistan olarak görev yapmalarını tavsiye ediyoruz. Yani ve bu öğretmen genç kardeşlerimiz 2. sınıf, 3. sınıf, 4. sınıfta sahada daha çok zaman geçirdiyse, atanmasında da bu sahada geçirdiği, ne kadar çok zaman geçirdiyse o öğretmenimizin atanmasında esas olsun diyoruz. Yani puanlarken bunu da bir katma değer olsun. Sadece KPSS puanı değil. Bu ne olacak? Fakültede okuyan genç kardeşimiz sahada daha çok zaman geçirmek isteyecek. Sınıfta daha çok olacak. Şimdi biz 4 sene okuduk eğitim fakültesinde. Yani
formasyonda çocuk görmeden.
Son sınıfta staja gittik. Orada öğrencilerimizle tanıştık. Öğretmenlerimiz genç bizi tabii orada eğittiler, yönlendirdiler ama son sınıfta oldu bu. Keşke 2. sınıfta olsaydı bu. 2. Evet. sınıfta biz gitseydik mesela sınıflarda birebir eğitim görseydik. Öğrencilerimize ders anlatsaydık, yazılı yapsaydık. Yani sistemle, sistemin fiili uygulamalarıyla, pratikle daha erken tanışsaydık. Mesela burada öğretmen yetiştirmesi konusunda, atama konusunda böyle bir şeyimiz var, önerimiz var. Öğretmenlerin iş başında eğitimi söz konusu mesela. Şu anda öğretmen olarak başlıyoruz. Öğretmen olarak emekli oluyoruz. Aslında 2004 yılında başlatılan çok güzel bir sistem vardı. Öğretmenlerin kariyer basamakları sistemi. Gerçekten hepimizi çok heyecanlandırmıştı bu. İşte öğretmen
uzman
olarak
öğretmen.
Evet, uzman öğretmen. En son baş öğretmen gidiyordu. Gerçekten hepimiz çok heyecanlanmıştık. Sonra kaldırıldı. Aslında bu çok yerinde, çok güzeldi. Çünkü başlıyorsunuz, işte stajyer öğretmen olarak başlıyorsunuz, öğretmen oluyorsunuz, uzman öğretmen oluyorsunuz. Bu kariyer basamakları öğretmeni motive eden, güdüleyen bir şeydi. Bu kariyer basamaklarının yeniden getirilmesini mesela biz öneriyoruz. Bizim tespitimiz öğretmenler üzerinde. Beni bırakırsanız böyle konuşurum zaten de sizden ama onu söyleyeyim.
Benim pek hoşuma gitti, o yüzden devam edelim. Şimdi, tabii ki memnuniyetle.
Her kurum bir kale dedik. Okulları bir kale gibi düşünelim dedik. Yani güçlü olması manasında söylüyorum. Bu kale benzetmesindeki amacım o. Okullarımızın güçlü, tahkim edilmiş yerler olması önemli. Okulun başındaki okul müdürlerimiz de kale komutanları gibi olmalı. Yani emir komutaya yetkili insanlar olmalı. Nedir? O okulun bütçesi, personel istihdamı. Mesela birlikte çalışacağı müdür yardımcısını ya da personeli okul müdürümüz kendisi seçmeli. Bu kadar önem bizim sistemimizde kurguladığımız okul odaklı eğitim sisteminde. Bu kadar önemli olan okul müdürlerinin seçilmesi, yetiştirilmesi ve atanması da çok önemli. Yani şimdi aynı öğretmenler için söylediğim şey okul müdürlerimiz için de geçerli. Şimdi okul müdürlerimiz ne oluyor? Şartları tutan arkadaşlarımız okul müdürü olarak atanıyorlar ve başlıyorlar okul müdürlüğüne. Biz diyoruz ki okul müdürü olarak atanmadan önce, tabii bunun bir seçim süreci var. Yazılı bir sınav olmasını, mülakatın olmasını istiyoruz. Bu şartları taşıdıktan sonra hemen öğretmeni müdür olarak atamadan önce atanmak istediği kurumlarla ilgili okul müdüründen bir vizyon belgesi istiyoruz. 4 yıl oraya müdür olarak atanacaksınız. 4 yılda o okulda ne yapacaksınız? Bir sunun. Ana hatlarıyla bir çerçeve çizin. Hedefleriniz neler? Bu okulda neleri gerçekleştirmek istiyorsunuz? Başarı eşiğiniz nedir? Bunu stratejik plan gibi kısaca yazsın, hazırlasın ve münhal bulunan, boş bulunan ilçeler okul müdürü alımlarını kendileri yapsınlar. Yani ben A ilçesinin müdürüysem kendi ilçemde görev yapacak olan okul müdürlerini ben seçeyim. Okul müdürü gelsin bana okulumda neler yapacağını anlatsın. Biz de o okul müdürümüzü değerlendirelim, o kurumun başına getirelim. Ya inisiyatif yetkisi olsun okul müdürlerimizin.
Değerli hocam, bir de şunu merak ettim aslında. Şimdi bu okul odaklı eğitim gerçekten hani o kadar eğitim sistemine yeni bir ışık getirecek gibi görünüyor. Ama şu anda uygulamaya geçme durumu var mıdır? Ya da bir şekilde bir yerden başlanabilir mi hemen bu okul odaklı sisteme geçiş, kolay mıdır? O konuda da bilgi verir misiniz?
Sezin Hanım, aslında şöyle söyleyeyim ben size. Şimdi şu bahsettiğim müdür tipolojisi bugünkü eğitim sisteminde var zaten. Hı hı. Nasıl var? Çok basit. Şimdi çocuklarımızı okullara kaydettireceğiz. Kaydettirirken neye bakıyoruz? Şimdi A okuluna gittiğimiz zaman çok başarılı bir okul müdürü varsa başında, yani fark yaratmış, inisiyatif kullanmış, risk almış, çözüm üretmiş, çözüm merkezli yaklaşmış, klasik kalıpların dışına çıkmayı başarmış bir okul müdürü, bir kurguladığı bir okul gördüğümüz zaman diyoruz ki ben çocuğumu bu okula kaydetmek istiyorum. Hı hı. İşte pratikte var olan o model bizim yaygın olarak kullanılsın dediğimiz model. Yani okul müdürü inisiyatif almayı beceriyorsa, okulunda fark yaratabiliyorsa, kalıpların dışına çıkmayı zorluyorsa, öğretmen ve öğrenci merkezli olabiliyorsa eğer... öğretmen ve öğrenci merkezi olabiliyorsa eğer, işte okul odaklı eğitim orada uygulanıyor demektir.
Evet. Peki değerli hocam, Sayın Cumhurbaşkanımızın konuşmaları mı var? Ben müsaadenizi isteyeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın konuşmalarını dinlemek üzere bağlanacağız. Size çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için.
Ben çok teşekkür ederim. Çok
ve
sağ olun.
Sayın Cumhurbaşkanımızın konuşmalarına bağlanıyoruz.
Hayatın sesleri.